Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlarım, 24. söz 5. dal 1. meyvedeyiz. Geçen dersimiz bir muhabbet dersiydi. Bizim yolumuzda muhabbetini ifade ediyor. Bediüzzaman Hazretleri bize muhabbeti nasıl anlatıyor? Onun üzerinde durmuştuk. Ve demiştik ki, bu çok önemli bir cümleydi, bizim varlık algımız açısından çok önemli bir cümleydi. Muhabbet kainatın sebebi vücududur demiştik. Yani varlığın varoluş sebebi muhabbettir. Bu bizi daha çok zevki bir duruş içerisinde tutuyor. Daha çok tasavvufi söylemin, tasavvufi kültürün birikimine yaklaştırıyor. Bahsin sonunda da varacağımız nokta aslında bu. Bütün bir varlık muhabbetle, muhabbetten yaratılmıştır. Varlığın varlık sebebi muhabbettir. Dolayısıyla da muhabbet sadece insanlara mahsus ya da zihayata, hayat sahiplerine mahsus bir vasıf değildir. Bütün bir evreni, bütün bir zerrat-ı kainatı, kainatın bütün zerrelerini kuşatan hakikat, muhabbet hakikatidir demiştik. Hatta Bediüzzaman Hazretleri kainattaki bütün çekim kuvvetlerinin, kuvve-i cazibe ve dafia dediğimiz çekme ve itme kuvvetlerinin muhabbet ve onun zıttı olan nefretten nefret ettiğini vurguluyordu. Ve Bediüzzaman Hazretleri bize çok önemli bir cümle, motto bir cümle söylüyordu. Diyordu ki, İşte bütün bu kainatı kuşatma yeteneği var insanın kalbinde. Madem insan bütün bir kainatın çekirdeği hükmündedir, öyleyse insanın kalbine de bütün bir kainatı kuşatacak muhabbet yerleştirilmiştir. İnsanı sonsuza açan kabiliyettir muhabbet istidadı. Şimdi böyle bir muhabbetin, yani insanı sonsuzla buluşturacak, kendi sınırlarını, kendi çeperlerini yırtıp aştıracak bir kabiliyetin fani mahbuplara, fani sevgililere yöneltilmesi bir muvazenesizlik, yani bir dengesizlik oluşturuyor insan mahiyetinde. Çünkü sonsuz bir muhabbete layık olabilecek olan zaten ancak sonsuz kemal, sonsuz cemal sahibi olabilir. Üstad bunu şöyle bir motto cümleyle ifade ediyordu. Diyordu ki bize, Samet aynesi olan kalbin, bizim kalbimizin sanem misal mahbuplar yerleştirilmemesi gerekir. Kalbimiz bir samet aynesi, yani Cenab-ı Hakk'ın bütün esma-i ilahisini cem eden, kendi çekirdeğinde toplayan bir ayna. Kalbimiz onunla samet, sanem put demek biliyorsunuz. Sanem misal mahbuplara perestiş etmemek gerektiğinin altını çizmişti. O mahbupların nazarında eğer böyle bir perestiş söz konusu olursa bizim sevgililerimizin İsraf ettiğimiz o muhabbetin muhatabı olan o sanem misal mahbupların nazarında bunun sakil olacağını, yani ters tepeceğini, bir aşağılanma vesilesi olacağını, bir reddetme vesilesi olacağını söylemişti Bediüzzaman Hazretleri ve demişti bize, üstadım, fıtrat, fıtri olmayan her şeyi reddeder. Yani başlangıç itibariyle kabul etse de fıtrat, fıtri olmayan şeyleri reddeder. Samet aynesi olan kalbe sanem misal mahbupların yerleştirilmesi de gayri fıtri olduğu için muhatabın nazarında bunun ters tepeceğini ve bir hor ve hakir görünme vesilesi olacağını zikretmişti üstadım. Öyleyse demek ki muhabbet ve nefret bizim kalbimize yerleştirilmiş, iki şekilde aktif hale geliyor. Ya halkı seviyoruz, yani fani mahbupları seviyoruz, ya da Rabbimize, Halikimizi seviyoruz. Bu nefret için de böyle, ya halktan korkuyoruz ya da Rabbimizden, Halikimizden korkuyoruz. İşte Üstad bu kıyası yapmıştı bize, biz halktan korkunca ne duruma düşüyoruz? Rabbimize havfı tevcih ettiğimizde hangi mahiyete bürünüyoruzu izah etmişti ve bize demişti ki, bu cümleyi çok seviyorum, Halik-ı Zülcelal'den havf etmek, onun rahmetine yol bulmak, şefkatine yol bulmak ve ona iltica etmektir demişti. Ve Cenab-ı Hak'tan havf etmenin, yani korkmanın lezzetli olduğunun altını çizmişti. Evet, Allah'tan korkmak bir lezzet bizim için ve bir kamçı, bizi rahmete doğru celbeden, rahmete doğru çeken ilahi bir kamçı, bizi rahmetin kucağına atıyor o kamçı. Ve tekrar ediyorum, Cenab-ı Hak'tan havf etmek, onun rahmetinin şefkatine yol bulup ona iltica etmek anlamına geliyordu. Ve havfullah'ta azim bir, çok büyük bir lezzet olduğunu vurguladıktan sonra şöyle bir kıyasla bizi baş başa bıraktırmıştı Bediüzzaman Hazretleri. Şimdi Allah'tan korkmakta bu kadar büyük bir lezzet varsa, onun rahmetine, onun şefkatine celbeden bir lezzet varsa, Allah'ı sevmekte nasıl bir lezzet olabileceğini buna kıyasla baş başa bizi bırakmıştı. Ve dersi orada bırakmıştık. Bugünkü dersimizde insanın sevgisine muhatap olan insanlarla kurduğu sevme ilişkisi üzerinde duracağız. Üstadım diyor ki, insan önce nefsini sever. Yolculuk böyle başlar. Çocukları gözlemlerseniz, bu hakikati onlarda müşahede ederseniz, çocuklar önce bencildirler, sonra diğergâm olmayı öğrenirler. Önce insan kendi nefsini sevmeyi öğrenir. Sonra da akrabalarını sever, milletini sever, sonra bütün mahlukları sever, sonra da bütün kainatı sever. Bakın, insan kendi benine, öznesine yakınlığıyla bir muhabbet ilişkisi kuruyor. Bizim varlıkla kurduğumuz ilişki sevgi ilişkisidir. Önce kendini seviyor insan. Eğer muhabbetini orada kilitleyip bırakmışsa, onu akrabalarına bile yansıtamıyor. Yakın akrabalarına, eşine, çocuklarına bile yansıtamıyor. Ben merkezci insanlar, egosantrik insanlar bütün muhabbeti kendi benliklerinde topluyorlar. Ama eğer insan kendi benliğinden onu taşırabiliyorsa, önce en yakın akrabalarına, yani çocuklarına, eşine, dostlarına taşırıyor ve onları sevgisiyle kuşatmaya başlıyor. Eğer oradan dışarıya taşırabilirse muhabbetini, o zaman milletinin insanlarını seviyor. Oradan yayabilirse eğer, mesela diğer insanları, bütün insanları, zihayatı, hayat sahiplerini, bütün mevcudatı, dünyayı sevmeye başlıyor. Bir hanesi gibi sevmeye başlıyor dünyayı. Oradan da taşırabilirse bütün bir evreni sevmeye başlıyor. Şimdi bu sevme biçimi bizi mahlukatla irtibata geçirdiği için onların elemleriyle ve lezzetleriyle de irtibata geçiriyor. Yani biz sevdiğimiz kim varsa onların elemleriyle mütelezziz oluyoruz. Özür dilerim, onların elemleriyle müteellim oluyoruz. Elem duyuyoruz ve onların lezzetleriyle de lezzet buluyoruz. Bu hep böyle cereyan ediyor. Yani kim seviyorsak, sevmenin bize yüklediği bir yük, bir sorumluluk olarak sevdiğimiz insanın elemini de yükleniyoruz. Ama onun lezzetiyle de mütelezziz oluyoruz. Şimdi işte aslında bütün problem bu noktada başlıyor. Yani biz muhabbetimiz, bütün bir evreni kuşatabilecek bir muhabbet verilmiş bize. Onunla bütün bir evrene yayılan bir lezzeti duyabilme şansımız var. Fakat şunu göz ardı etmeyelim ki, bizim yaşadığımız dünya bir darül imtihan olduğu için değişkenlik arz ediyor sürekli. Hiçbir şey kararında kalmıyor. Divan şiirinde, bizim eski medeniyetimizde zamana felek derler. Mekanla zaman algısını birleştirerek düşünün ve sürekli dönen bir yapısı vardır. Zamanın da mekanın da sürekli dönen, yani değişken olan bir yapısı vardır. Bir gün sağlıklı olursunuz, ertesi gün hastalanabilirsiniz. Bir gün yakın olursunuz sevdiklerinize, ertesi gün uzak düşebilirsiniz. Bir gün vuslatı yaşarsınız, öbür gün sevdiğiniz şeyler sizi terk edip gidebilir. Dolayısıyla bu değişkenlik, bu her hiçbir şeyin kararında durmuyor oluşu sizi sürekli tehdit altında bırakıyor. Çünkü siz varlıkla ilişkinizi muhabbet üzerinden kuruyorsunuz. Sevdiğiniz şeylerle kurduğunuz ilişki onların elemlerini size taşıyor. Lezzetlerini de size taşıyor, doğru. Ama bu kararsızlık, bu belirsizlik sizi tehdit altında bırakıyor. En çok sevdikleriniz ölebiliyor. Ölüm gibi bir hakikatle karşı karşıya kalıyorsunuz. Küçücük çocuklar ölebiliyor. Gencecik insanlar ölebiliyor. En çok sevdiğiniz insanlar sizi terk edebiliyor. Terki yaşıyorsunuz, ihaneti yaşayabiliyorsunuz. Sevdiğiniz insanların ayrılığıyla mütellim oluyorsunuz. Dolayısıyla bu felek denilen şeyin zaman ve mekan algısının değişkenliği, sürekli dairesel olarak dönüyor oluşu, bu kararsızlık, üstadım buna rüzgar deveranı ve her cümerci alem diyor. Bu alemin her cümerci, bu rüzgar deveranı, rüzgarın önünde savrulur gibi varlıkların savrulup gitmesi, hiçbir şeyin kararında olmaması biçare insan kalbini her vakit yaralıyor. İnsan kalbi de o kadar hassas ki yaratılış mahiyeti itibarıyla bütün bu değişimlerden ve dönüşümlerden ona sürekli bir pay düşüyor. Eğer hassas bir kalpse o, dünyanın öteki ucundaki bir insanın ızdırabından müteellim oluyor, elem duyuyor. Eğer o hassas bir kalpse, hayvanların çektiği eziyetlerden de eziyet duyuyor, elem duyuyor. Kalbi ona o elemi taşıyor. Varlıkların ızdırabından elem duyuyor. Bir ağacın kesilmesi karşısında, bırakın bir ağacın kesilmesini, bir ağacın dalının kırılması karşısında bile elem duyuyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin böyle bir elemi var. Bir talebesinin bir dalı kırışı karşısındaki tepkisi var Bediüzzaman Hazretleri'nin. Bakınca hani varlığın eleminden ne kadar elem duyduğunu görüyorsunuz o hazretin. Aynı elemi siz de sevdiklerinize karşı duyuyorsunuz. Şimdi bizim elimizi yapıştığımız ne varsa diyor Bediüzzaman Hazretleri kararında kalmadan bizi terk ediyor. O şey kararında kalmadığı için de biz elimize yapıştığımızda dikenlerini elimize batırıyor ve bizi tahrip ediyor, paralıyor, öylece bırakıp gidiyor. Üstad bunu şuna benzetiyor. Bir trenin içerisindeki gidişe benzetiyor. Şimdi siz trenin içerisinde giderken dalları trene doğru olan meyveleri, trene uzanmış meyveleri, ağaçların dallarını tutmaya çalıştığınızda dallarını o trene doğru, trenin pencerelerine doğru uzatmış olan gülleri koparmaya çalıştığınızda onları tutamıyorsunuz, elinizin içerisinden kayıp gidiyor ve ellerinizi yarılıyor. Ellerinizi tahrip ediyor. İşte Bediüzzaman Hazretleri diyor ki bu tam böyle bir durum. Yani siz trenin içerisindesiniz çünkü siz değişken bir zamanın, değişen hadiselerin içerisindesiniz. Yani sürekli hareket halindesiniz, faaliyet halindesiniz. Sadece siz değil, zaman hareket halinde, sadece siz değil, mekan hareket halinde, hadiseler hareket halinde ve bunların içinde sevmeye çalışıyorsunuz. Sizin dilemmanız bu, sevmek istiyorsunuz. Ama hiçbir şeyin kararında kalmadığı, değişenlerin çok olduğu bir formülün içerisinde sevmeye çalışıyorsunuz. İşte bu durumda siz yaralanıyor, siz kalp incinmeleri, benlik incinmeleri yaşamaya başlıyorsunuz. Daima ızdırapta kalır yahut da gaflet ile sarhoş olur diyor Bediüzzaman Hazretleri. Ya bundan ızdırap duyacaksınız kalben ya da gafletle sarhoş olacaksınız. Ya sevmeyi terk edeceksiniz, hazları sadece cismani hazlara, bedeni hazlara indirgeyeceksiniz, kalbin lezzetlerinden kendinizi mahrum bırakarak yaşayacaksınız. Neyi seviyorsunuz diye sorduğunuzda insanlara, Onlar sadece belki yataklarını sadece sevecekler. Belki sadece annelerini seviyor olacaklar. Yani sevgi alanlarını o kadar çok daraltacaklar ki incinmemek için sevme istidatlarını köreltecek, sadece cismani hazlara indirgeyecekler. Şu kalbin yaralanmışlıklarından kendilerini masum tutmak için. Ama üstadım buna da gaflet sarhoşluğu diyor. Yani şu kalbi siz ne kadar öldürebilirsiniz duygularınızı? Kalbi ne kadar uyutabilirsiniz? Eğer kalbi öldürseniz, kalbi ve duygularınızı uyutsanız, sizden geriye insaniyetten yana ne kalır? Sevmek zorundasınız insan olmak için. Bir ağacın çekirdeği hükmündeyse, kainat ağacının çekirdeği hükmündeyse insan kalbi, sevmek onun diriliğinin işareti sadece. Ama incinmeden nasıl seveceksiniz? Sizin probleminiz bu. Yaralanmadan nasıl seveceksiniz? Ellerinizi dikenlerle kanatmadan nasıl seveceksiniz? İşte o noktada üstadım bize bir çare sunuyor ve diyor ki, madem diyor öyledir, ey nefis, aklın varsa bütün o muhabbetleri topla, hakiki sahibine ver, şu belalardan kurtul. İşte bu noktada yapmamız gereken şey, üstad diyor ki, topla bütün muhabbetlerini sen ve hakiki sahibine ver. Yani sen sev ama neyi sev? Kemal ve cemal sahibini sev. Sen sev, Rabbini sev. Bütün muhabbetleri sonsuzluğa doğru taşı. Madem ki muhabbet istidadı sende sonsuz bir istidat, sen de o istidadı sonsuza karşı yönelt. Ve mahlukatı da o evvelen ve bizzat değil, yani muhabbet istidadını doğrudan ona sarf ederek değil, dolaylı sarf ederek kullan. Mahlukatı ötürü sev, Allah'tan ötürü sev. Bu sevme biçimine Bediüzzaman Hazretleri manayı harfiyle sevmek diyor. Biliyorsunuz üstad da iki kavram çok önemlidir, manayı harfi ve manayı ismi kavramları. Manayı harfi, bir varlığı kendinden ötürü değil, Allah'tan ötürü tanımak, Allah'tan ötürü sevmek, onunla Allah'tan ötürü bir ilişkiye geçmek anlamına geliyor. Çünkü manayı harfi bütün bir varlığı, bütün bir alemi harf manasıyla okuyabilmek demek. Bediüzzaman Hazretleri'nin varlık tasavvurunda bu kavram çok önemlidir. Biz ağaçları, çiçekleri, yaprakları, bütün bir varlığı birer harf manasıyla okuyoruz. Çünkü kainat bizim önümüze serilmiş bir kitap. Her varlık da Allah'a ait isimleri yazan, Esma-i İlahiye'yi yazan harfler hükmündeler. Eğer manaları kendilerine dair olsa, kendilerinin işaretçileri olurlar. Oysa sanatkarlarının esmasının işaretçileri onlar. O yüzden de biz manayı ismiyle değil, varlıkları manayı harfiyle okuyoruz. Onları birer kelime-i mektube, yani bize yazılmış bir mektubun kelimeleri, harfleri gibi görüyoruz. Ve o harflerden yola çıkarak kainat kitabını okuyoruz. O harflerden yola çıkarak Esma-i İlahi hakikatine erişiyoruz biz. Öyleyse aslında muhabbeti doğrudan doğruya varlıklara sarf etmek, varlık paradigmasını bozmak anlamına geliyor. Yani bizdeki sonsuzluk istidadını fani mahbubata sarf etmek anlamına geldiği için bizi elemler ve kederler içerisinde bırakıyor. Bizi savunmasız bırakıyor varlıklar karşısında, varlıkların değişkenliği karşısında. Bizi solan yapraklar karşısında, solan güller karşısında, ölen, mağdur olarak, mazlum olarak ölen çocuklar karşısında mazlum, bizi de mazlum, bizi de mağdur bırakıyor. Çünkü çaresiz bırakıyor, yaralanmaya açık bırakıyor. Öyleyse yapacağımız şey şu, varlığı manaya harfiyle okumak da tam bu. Doğrudan doğruya biz muhabbetimizi varlıklara sarf etmek yerine onu nihayetsiz bir kemal ve cemal sahibine sarf edip ondan ötürü mahlukatı seveceğiz. Yani manayı harfiyle seveceğiz. Mahlukatı evvelen ve bizzat değil, dolaylı olarak Allah'tan ötürü seveceğiz. Üstadım bunu formüle ederken diyor ki, Ne vakit diyorsan muhabbeti hakiki sahibine verdin, o vakit bütün varlıkları, bütün eşyayı Allah'ın namına, onun aynası olduğu cihetle ızdırapsız sevebilirsin. Demek şu muhabbet doğrudan doğruya kainata sarf edilmemek gerektir. Yoksa muhabbet en leziz bir nimet iken en elemli bir nikmete dönüşür. Nikmet kelimesi nimetin zıttı biliyorsunuz. Nimet muhabbettir. Oysa muhabbeti eğer doğrudan doğruya fani mahbuplara sarf ederseniz o muhabbet dediğiniz şey hayatınızın en büyük elemi haline gelir ki işte onun adı nikmet. Öyleyse sevgili dostlarım bu dersin temel çerçevesi muhabbeti doğru sarf etmek üzerineydi. Muhabbeti doğru kullanabilmek yani sonsuz istidadımızı doğru tasarruf edebilmek için onu asla ve kat'a doğrudan doğruya fani mahbuplara, eşyaya sarf etmemek gerektir. Onu Cenab-ı Hakk'a sarf edip dolaylı olarak ondan ötürü bütün bir kainatı sevmek, üstadımızın bizim üzerimize koyduğu formül. Önümüzdeki ders bunu biraz daha açacağız. Aslında en mühimi, konuştuğumuz bahislerin en mühimi olan insanın kendisini sevmesi meselesini mütalaa edeceğiz. Görüşmek ümidiyle. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlarım, 8. mektubu şefkat ve aşk bahsini bitirmiştik geçen dersimizde. Ben muhabbet bahsinden devam etmek istiyorum. Bediüzzaman Hazretleri muhabbetin bizim için ne ifade ettiğini 24. sözün 5. dalının 1. meyvesinde anlatıyor bize. Muhabbet bahsinden devam etmek istiyorum. Çünkü şefkatle beşeri aşkı birbirine kıyas edince Bediüzzaman Hazretleri ve şefkatin beşeri aşka nispeten çok daha parlak, çok daha ulvi olduğunu ortaya koyunca bizim yolumuzda muhabbetin, aşkın ne ifade ettiğini de tanımlayabilmemiz gerekiyor. Yani çokları bizim yolumuzda aşk olmadığını düşünüyorlar. Oysa aşkın olmadığı bir kalp kurumuş bir kalptir. Bizim yolumuzda aşk var, çok da şiddetle aşk var. Bir sonsuzluk numunesi, bir sonsuzluk nüvesi olarak aşk var. Bizim için aşk, muhabbet ne ifade ediyor? Bunları Bediüzzaman Hazretleri'nin anlattığı bir bölüm olduğu için bu bölümle meseleyi bütünlemek istedim. Üstadım 24. sözde meseleyi dallar ve meyveler şeklinde ele alıyor, tasnif ediyor. O dalları hani gayb aleminden şehadet alemine ucunu çıkarmış, uzanmış dallar olarak görün. Üstadım diyor ki şu söz 5 daldır, 4. dala dikkat et, 5. dala yapış çık, meyvelerini de kopar al diyor. Şimdi biz 5. daldayız, 5. daldaki meyvelerden bir tanesini koparacağız, ona yapışacağız. İnşallah bu meyve bizim hayatımız için bir mana meyvesi olsun. Zikrettiğim gibi 5. dalın 1. meyvesi muhabbete ilişkin. Bediüzzaman Hazretleri bahse ey nefis perest nefsim, ey dünya perest arkadaşım diyerek nefsine hitap ederek başlıyor. Çünkü muhabbet meselesi bizim için çok ferdi, çok öznel bir mesele. Yani hepimizin kendi içimizde halletmek zorunda olduğumuz, hepimizin kendi nefsimize vermek zorunda olduğumuz bir ders, muhabbet dersi. Başkalarına meseleleri anlatmak kolay ama muhabbet gibi bir dersi, yani neyi nasıl seveceğini, neye nasıl bağlanacağını öğretmek nefsin en büyük terbiyelerinden bir tanesi. Bu da nefse müteallik bir terbiye. O yüzden de Üstad Bediüzzaman Hazretleri, ey nefis perest nefsim, kendine perestiş eden nefsim, ey dünya perest arkadaşım, yani nefis mahiyeti icabı, cibiliyeti icabı fani şeylere meftun. Üstadım da ona böyle hitap ediyor. Ama ondan sonra diyor ki muhabbet şu kainatın sebebi vücududur. Yani varlığın sebebidir muhabbet. Bakın cümlemi tekrar ediyorum. Muhabbet şu kainatın yaratılmasının, var edilmesinin sebebidir. Hem de şu kainatın nurudur, hayatıdır. Varlığa aydınlık katan şey muhabbettir. Ölü olan her şeyi dirilten sır muhabbettir. Onlara hayat katan sır muhabbettir. Hem de kainatın rabıtasıdır. Yani varlığın arasındaki bağlar aslında muhabbet bağlarıdır. Dikkat edin. Mülk aleminde cereyan eden hadiseler melekut aleminde de bir hakikate tekabül eder ya. Madde aleminde cereyan eden bir takım kanunlar mana aleminde de bir insan aleminde küçük kainat olan insanda da bir şeylere karşılık gelir ya. İşte muhabbet bütün bir kainatta kuvve-i cazibeyi, yani çekim kuvvetini temsil ediyor bir kanun olarak. Nefret de kuvve-i dafiayı, yani itme kuvvetini temsil ediyor. Güneşin gezegenleri kuvve-i cazibesiyle kendi etrafında döndürdüğünü düşünün. Elektronların atom çekirdeği etrafında bir kuvve-i cazibeyle, yani bir çekim kuvvetiyle döndüğünü düşünün. Ve ilişkileri de bu perspektiften değerlendirin. Biz sevdiklerimizi kendimize yaklaştırıyoruz. Çok sevdiklerimizi daha çok kendimize yaklaştırıyoruz. En çok sevdiklerimizde de fani oluyoruz. Kendimizi onlardan ayırt edemez hale geliyoruz. Onları kendimize adeta yapıştırıyoruz. Bir geçişkenlik sağlıyoruz onlarla kendimiz arasında. Dolayısıyla kuvve-i cazibe, çekim kuvveti sevenleri, aşıklarla maşukları, sevenlerle sevilenleri, muhabbet edenlerle edilenleri birbirlerine yaklaştırıyor, bir arada tutuyor. Bizim birlikte yaşadığımız insanlar, görüştüğümüz insanlar, hemhal olduğumuz, dertlerimizi paylaştığımız insanlar, işte o muhabbet rabıtasıyla bir arada durduğumuz insanlar. Bütün bir kainata baktığımız zaman muhabbetin, sevginin, varlıkları bir arada tutan rabıta, bağ olduğunu görüyoruz. Kuvve-i dafiada itme kuvveti de nefrete karşılık geliyor. Biz sevmediklerimizi de kendimizden ittiriyor, uzaklaştırıyoruz kendimizden. En çok sevmediklerimizi en çok uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Ve şu hayatı, şu yeryüzündeki varlığımızı aydınlatan ışığın, eşya ve hadiseleri görmemizi sağlayan nurun, varlığa hayat ve anlam kazandıran şeyin de muhabbet olduğunu biliyoruz. Şimdi üstadım diyor ki, insan kainatın en cami meyvesi olduğu için bütün kainatı istila edebilecek bir muhabbet, o meyvenin çekirdeği olan kalbine getirip yerleştirilmiştir diyor. Şimdi bakın, insan kainat bir ağaçsa, o ağacın, varlık ağacının meyvesi ya insan. Biliyorsunuz her meyvenin çekirdeğinde o ağacın özü, özeti, numunesi, şifresi, fihristesi saklıdır. Aynen öyle de insan kainat ağacının çok nurani bir meyvesidir ve o meyvenin çekirdeği de insanın kalbidir. Bütün bir kainat Allah'ın varlığı seviyor oluşundan, kendi esma-i ilahiyesine muhabbet ediyor oluşundan, bir muhabbetten yaratıldığı için, kainat sır muhabbetten yaratıldığı için Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem bir muhabbet sırrıyla yaratıldığı ve bütün bir kainatın çekirdeği o olduğu için, işte o kainat ağacının, varlık ağacının meyvesi olan insanın kalbine de getirilip o muhabbet, ama bütün bir varlığı kuşatan o muhabbet yerleştirilmiştir. İnsana baktığımızda tasavvufi söylemde bu çokça vurgulanır. Şunu görürüz biz. Normalde insanoğlunun istidatları sınırlandırılmıştır. Yani görmesi sınırlıdır, işitmesi sınırlıdır insanoğlunun. Ömrü sınırlıdır, iktidarı sınırlıdır insanoğlunun. Ama Cenab-ı Hak bu kadar çok tahdit ettiği, yani sınırladığı insanoğluna, beşeriyete öyle bir istidat vermiş, öyle bir kabiliyet vermiş ki sonsuza açılıyor onunla. Bu kadar sınırlı olan insanoğlunun sınırlanmamış olan istidadı, sınırsız istidadı muhabbet istidadıdır. Hiçbir sınır koymamış Cenab-ı Hak muhabbete. Sonsuza kadar uzanan bir istidadı var insanoğlunun. Bakın, sınırlı bir varlıkta sonsuza açılma noktasını teşkil ediyor dolayısıyla muhabbet. Her istidadıyla tahdit edilmiş, sınırlandırılmış olan insanoğlunun, fani olan, geçici olan insanoğlunun sonsuza ve sınırsıza doğru açıldığı, yelken açtığı istidat muhabbet istidadı. Dolayısıyla insanoğluna bir sonsuzluk istidadı, bir sonsuzluk kabiliyeti, sonsuza açılma kabiliyeti olarak muhabbet getirilip onun kalbine yerleştirilmiştir. Ama öyleyse şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi muhabbet madem ki bizde bir sonsuzluk istidadı ve bizi sonsuza açıyor, öyleyse o sonsuz istidadın fani olan, sınırlı olan mahbuplara sarf edilmesi bir problematik teşkil etmeye başlıyor. Ve üstadım da bunu formüle ederek diyor ki bize, işte şu nihayetsiz muhabbete layık olacak nihayetsiz bir kemal sahibi olabilir. Şimdi bakın, bu kadar sonsuz bir istidadı insanın varsa bunu götürüp de bu kadar bitimsiz bir istidadı fani bir mahbuba sarf etmesi insanoğlunun bir zayiattır. O sonsuz istidat ancak sonsuz kemal sahibine sarf edildiği zaman yerine, hakkına sarf edilmiş olur. İşte ey nefis ve ey arkadaş, İnsanın hafe ve muhabbete alet olacak iki cihaz fıtratında derç olunmuştur. Bakın, insanın hem korkulara hem de muhabbete vesile olsun, alet olsun diye iki cihaz fıtratında getirilip yerleştirilmiştir. Her halükarda, her durumda, ala külli hal o muhabbet ve haf kullanılacak. Yani bu potansiyel bir şekilde aktivize edilecek. Ya halka veya harika yöneltilecek. Ya fani mahbuplara sarf edilecek bir insan, ya fani şeylerden korkacak, fani şeylere muhabbet besleyecek, ya da Allah'tan korkacak, muhabbetini Allah'a hasredecek. Diyor ki üstadım, halbuki halktan havf ise elim bir beliyedir. Halka muhabbet dahi belalı bir musibettir. Çünkü sen ölelerden korkarsın ki sana merhamet etmez veya senin istirhamını kabul etmez. Şu halde havf elim bir bela olur. Şimdi sen halktan korktuğun zaman, fani mahbuplardan korktuğun zaman kendini belanın içerisine atmış oluyorsun. Çünkü o korktuğun fani şeyler senin İstirhamlarını dinlemiyor, senin aczini ve fakrını görmüyor, görmek istemiyor, sana merhamet etmiyor. Dolayısıyla da senin o korkularının bir devası, bir çaresi olmuyor. Sen ölümden korkuyorsun, ölümden kaçamıyorsun. Sen yaşlanmaktan korkuyorsun ama ondan kaçamıyorsun. Sen hastalıklardan, belalardan korkuyorsun ama bir şekilde onlar seni görüyor, sana merhamet etmiyorlar. Sen gücü, Allah'a ait olan kudreti, fani olan bir takım makam sahiplerine veriyorsun. Senin derdini bile dinlemiyorlar. Dolayısıyla eğer sen korku damarını onlara hasrederken, hasredersen, korku duygunu onlarla ziyan edersen, elin belaların içerisine kendini atmış oluyorsun, seni dinlemiyorlar. Oysa muhabbet, sevdiğin şey, yine fani şeylerde seni dinlemiyor, seni tanımıyor, Allah'a ısmarladık deyip gidiyor. Şimdi korkunu sarf ettin ama bir istirhamını dinleyen bir muhatapla karşılaşmadın. Muhabbetini sarf ettin, sonsuz muhabbeti ona verdin, fani mahbuplara verdin, gençliğine verdin, güzelliğine verdin, işte servetine verdin. Efendim, kendi fani putlaştırdığın, onlardan vazgeçemeyeceğin bir takım unsurlara o nihayetsiz muhabbeti sarf ettin, kendine fani bir maşuk buldun, fani bir mevcuda, fani bir sevgiliye o muhabbeti hasrettin. Ama o muhabbet ettiğin şey ya seni tanımaz, Allah'a ısmarladık deyip gider gençliğin ve malın gibi, ya muhabbetin için seni tahkir eder, ya da o sevgi senin için bir hakaret, bir düşkünlük vesilesi olur. Görmüyor musun ki mecazi aşklarda %99'u mahşukundan şikayet ediyor? Mecazi aşklarda %99'u maşukundan şikayet ediyor. Çünkü samet aynesi olan batını kalp ile sanem misal dünyevi mahbuplara perestiş etmek, o mahbupların nazarında sakildir, istiskal eder, reddeder. Bakın, kalp sanem misal, sanem, özür dilerim, kalp samet aynesi. Cenab-ı Hakk'ın samediyeti, biliyorsunuz, Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye muhtaç olmamasına rağmen bizim her şeye muhtaç olarak yaratılmamız suretinde bizde tecelli ediyor. Yani biz Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeye muhtaçlık bağıyla bağlıyız. Her şeyin numunesi bende var ya, aslında mahlukatla benim aramdaki bağ ihtiyaç bağı. Dolayısıyla da ihtiyaçlarım benim bütün bir kainata yayılmış vaziyette. O bütün bu ihtiyaçları karşılayabilme noktasında ancak öyle bir zat olabilir ki hiçbir şeye muhtaç olmasın. İşte bu esma-i ilahiye Cenab-ı Hakk'ın samediyeti, ismi Samed'i ve benim kalbim Samet aynesi. Çünkü benim kalbimin sonsuza açılma istidadı var. Ve bu Samet aynesi olan kalple sanem misal, yani putlaştırılmış sevgilileri sevmeye başladığınızda bakıyorsunuz ki hayır, o sevgili, o sizin, o sonsuz olan muhabbetinizi taşıyabilecek potansiyelde değil. O hammal o yükü çekmez. O sevgili bu ağır yükü taşıyamaz. Ne oluyor bu sefer? Bakın, onu taşıyamadığı için sizin o muhabbetiniz, sizin istiskalinize, yani hor ve hakir görünmenize sebebiyet veriyor. Sizin o nihayetsiz muhabbetiniz sizin zilletiniz haline geliyor. Birisine yüklüyorsunuz, o yükü taşıyamayacağı için reddediyor ve siz de o yüklediğiniz yükün hakaretini, zilletini yaşamaya başlıyorsunuz. Zira fıtrat, fıtri ve layık olmayan şeyi reddeder, atar. Bunu kendinizde de tecrübe etmişsinizdir. Size birisi taşıyamayacağınız yükler yüklediğinde bunu reddedersiniz. Fıtri olarak da reddedersiniz. Mesela biri sizi size ait olmayan kemal sıfatlarıyla övmeye başladığında bundan rahatsızlık duyarsınız. Eğer siz kendinizi putlaştırmamışsanız, eğer kendi faniliğinizin idraki içerisindeyseniz, kendi fakrinizin, aczinizin idraki içerisindeyseniz, öyle bir övgüye layık olmadığınız için ondan rahatsızlık duyarsınız. Hepimiz, sevgili dostlarım, hepimiz aslında kendi kusurlarımızla sevilmek istiyoruz. Kendi aczimizle şefkat edilmek istiyoruz. Fakrimizle şefkat edilmek istiyoruz. Birisi sizi güzelliğinizle, sizin kemalatınızla fazla övdüğü zaman düşünüyorsunuz ki bu güzelliğin bir zevali var. Yani eğer sevilen şey sizin fani güzelliğinizse, sizin ihtiyarlığınız var, yaşlılığınız var, sizin hastalığınız var, sizin çaresizlikleriniz var, başınıza gelebilecek olan belalar, tehlikeler var. Siz oysa her halinizde sevilmek istiyorsunuz. Siz en ihtiyar halinizde de aşık olunmak istiyorsunuz. Siz en aciz, en hasta halinizde de güzel olmak istiyorsunuz. Burnunuz akarken de güzel olmak istiyorsunuz siz. Siz kilo aldığınızda da güzel olmak istiyorsunuz. Hasta bir yatakta, döşekte yatarken o hasta vaziyette en aciz halinizle, en perdesiz halinizle, en makyajsız halinizle de güzel olmak, takdir edilmek ve sevilmek istiyorsunuz. Birileri sizin fani güzelliğinize karşı bir muhabbet tevcih ettiklerinde, biri sizi suri güzelliğinizle övdüğünde, göklere çıkardığında, sizde ait olmayan vasıfları size yükleyerek sizi göklere çıkarmaya çalıştığında, işte o zaman fıtrat bunu reddediyor, fıtrat bundan istiskar ediyor, fıtrat bunu üstünden atıyor, hayır o ben değilim diyor. Fazla izzet bile görseniz o izzetten taciz olmaya başlıyorsunuz. Her şey kendi fıtriliği içerisinde yaşansın istiyorsunuz. Siz kendi kusurlarınızla, kendi nakiselerinizle, kendi fakrınızla sevilmek istiyorsunuz. Her halinizle sevilmek, her halinizle şefkatle sarılıp sarmalanmak istiyorsunuz. Çünkü siz kendi faniliğinizin vicdanen idraki içerisinde yaşıyorsunuz. Demek sevdiğin şeyler ya seni tanımıyor, seni tahkir ediyor ya da sana refakat etmiyor. Seni tanımıyor. Aslında klasik metinlerimizde, bizim doğu metinlerinde pek çok metinde bu konular işlenir. Yani sevdiğin şeylerin seni nasıl tahkir ettiği, seni nasıl tanımadığı ya da sana refakat etmediği, seni terk edip gittiği anlatılır. Batı metinlerinde de çokça işlenilen, ucu hikmete bağlanmadan işlenilen meselelerdir. Bunlar klasik metinlerde uçları hikmete, hakikate bağlanarak işleniyor. Senin ramına olarak müfarakat ediyor. Yani seni terk edip sana rağmen, senin gözünün yaşına bakmadan seni terk edip gidiyor. Madem öyledir, bu haf ve muhabbeti öyle birisine yönelt ki senin korkun lezzetli bir tezellül olsun. Şimdi bakın, Allah'tan korkmak. İnsanlar Allah'tan korkmayı çok bir yere oturtamıyor. Bu nasıl bir korkudur? Çok anlamlandıramıyorlar. Ama üstadım bunu çok güzel anlamlandırdı. Ne diyor? Senin korkun lezzetli bir tezellül olsun. Yani Allah'tan korkmak insana çok lezzet veriyor aslında. Allah'tan korkmak insana lezzet veriyor. Neden Allah'tan korkmak insana lezzet veriyor? Çünkü Allah'tan korkmak onun kemal sıfatlarından neşet ediyor. Yani Allah'ın azametinden, Allah'ın kibriyasından doğuyor, kalbine yerleşiyor. Hani biz saygı duyarız ya kemal ehli olan zatlara karşı. Onları incitmekten ürkeriz. Onların eleştirisini almaktan korkarız. Çünkü onlar ehli kemaldir ya. Bakın, Allah'ın cemaline karşı bizim duygumuz muhabbet duygusudur. Allah'ın kemaline karşı duyduğumuz duygu da havf duygusudur. Bir teleskobun bir santimetre karelik alanına uzay gözlemlerinde milyonlarca galaksi sığıyor. Şimdi böyle bir azamet karşısında insan ne duyar? Hangi duyguyu duyar? Haşyet duygusunu duyar, saygı duyar. Ve o saygı kendi içerisinde çok lezzetli bir havf, yani korku duygusu barındırır. Bizde havf duygusunu bize veren şey Cenab-ı Hakk'ın kemalidir. Ve biz o kemal karşısında çok lezzetli bir tezellül duyarız. Yani kendi küçüklüğümüzü, kendi hiçliğimizi Allah'ın sonsuz kemali karşısında duymak bize lezzet verir. Ama biz kendi küçüklüğümüzü fani, nakıs mahbublar karşısında, fani, nakıs güçler karşısında, sanemler karşısında duyduğumuz zaman işte bu elemli bir tezellül olur. İnsanı zillete duçar eder, elem verir. Oysa Allah karşısında, o nihayetsiz kudret karşısında bunu duyduğumuzda, namazda duyup dizlerimizin bağı çözüldüğünde, iki büklüm olduğumuzda, o tezellülle, o lezzetli tezellülle secdeye vardığımızda, işte bunun lezzetine doyum olmaz. Üstadım diyor ki, madem öyledir, bu haf ve muhabbeti öyle birisine yönelt ki, senin o korkun lezzetli bir tezellül olsun, muhabbetin de zilletsiz bir saadet olsun. Yani öyle birisine, öyle bir cemal sahibine yönlendir ki onu seni zilletlere duçar etmesin. Evet, Halik-ı Zülcelal'den havf etmek, onun rahmetinin şefkatine yol bulup iltica etmek demektir. Öyleyse bakın bunu mümkünse ezberlemekte fayda var. Havf nedir? Nedir havf? Yani Allah'tan korkmak nedir? Üstad buna cevap buluyor ve diyor ki Allah'tan korkmak onun rahmetinin şefkatine yol bulup iltica etmek demektir. Onun rahmetinin şefkatine yol bulup iltica etmek demektir Allah'tan korkmak. Havf bir kamçıdır, rahmetin kucağına atar. Korkular insanı genellikle uzaklaştırır, biliyorsunuz. Birisinden korkuyorsak ondan kaçmaya çalışırız. Oysa Allah'tan korkmak kendi içerisinde o lezzeti barındırdığı için bizi rahmetin kucağına atar. Bu da şefkat duygusunun yine içerisinde izah edilebilir bir kavram. Bir çocuk annesinden yediği tokat karşısında annesinin rahmet sinesine saklanarak ağlar. Yine onun bağrına yaslanarak ağlar. Üstadım diyor ki bir valide mesela bir yavruyu korkutup sinesine celbediyor. Üstadım korkutuyor anne evladını ama kendi sinesine celbetmek için korkuyor. Kendi bağrına yaslansın, ağlayacaksa orada ağlasın, korkularını orada avutsun diye korkutuyor anne evladını. O korku o yavruya gayet lezzetlidir çünkü şefkat sinesine celbediyor. Halbuki bütün validelerin şefkatleri rahmeti ilahiyenin bir lemasıdır. Bunu tekrar ediyorum. Bütün annelerin şefkatlerini toplasanız, bütün annelerin, bu bir hadis-i şerife istinad ediyor. Bütün annelerin şefkatlerini toplasanız Allah'ın sonsuz şefkatinin bir leması, bir parıltısı, bir şuaından ibarettir. Demek Havfullah'da azim bir lezzet vardır. Demek ki Allah'tan korkmakta çok büyük bir lezzet vardır. Hani hepimiz korkulardan kaçarız, korkulardan korkarız, korkmak istemeyiz. Ama bu bizde bir istidat, bir cevher olarak var. Eğer biz bu cevheri Allah'tan korkmak suretiyle işletip de lezzete dönüştürmezsek, İşimizden kaybetmek korkusu, sevdiklerimizi yitirmek korkusu, efendim malımızı, mülkümüzü kaybetme korkusu, yaşlanma korkusu, hastalık korkusu, sakatlık korkusu, kaza geçirme korkusu, bütün hayatımız bir korkular yumağı haline, elemli bir korkular yumağı haline geliyor. Oysa korkunun içerisinde çok büyük bir lezzet var. Ve Allah'tan korkuyorsa bir insan başka şeylerden korkmaz hale geliyor. Buna şecaat diyoruz literatürde. Sadece Allah'tan korkmak, ondan gayri hiçbir şeyden korkmamak demek şecaat. Ve bu duyguyu bize işte Havfullah kazandırıyor. Biz ne kadar Allah'tan korkuyorsak o kadar başkalarından korkmuyoruz. Kaybetmekten korkmuyoruz, fakir düşmekten korkmuyoruz, zayıflığımızın görünmesinden korkmuyoruz. Ama ne kadar başka şeylerden korkuyorsak o kadar da Allah'tan korkmuyoruz. İşte sevgili dostlarım, Havfullah'da bir azim lezzet vardır. Madem Havfullah'da böyle bir lezzet var, Muhabbetullah'da da nihayetsiz bir lezzet bulunduğu malum olur. Şimdi Allah'tan korkmakta bu kadar büyük bir lezzet varsa, Allah'ı sevmekte, Allah aşkıyla kalbin meşbu bulunmasında, şu sonsuzluk istidadının kalbimizde kaynayıp fokurdayıp durmasında ne kadar büyük bir lezzet olduğu, ne kadar büyük bir tad olduğunu buna kıyas edebilirsin. Hem Allah'tan korkan başkalarının kasavetli belalı haflarından kurtulur, hem Allah hesabına olduğu için de mahlukata ettiği muhabbet dahi firaklı ve elemli olmaz. O zaman siz mahlukata muhabbet beslerken o fani olup gidecek, o ölecek, bahar geçecek, çiçekler solacak diye korkmadan, endişesiz bir muhabbetle mahlukatı sevebilirsiniz. Katışıksız, bulaşıksız bir muhabbetle mahlukata yönelebilirsiniz. Ama eğer onu kendi zatından ötürü seviyorsanız, o zaman işte baharın geçmesi, çiçeğin solması, sevdiklerinizin ölmesi, ölmese de geçmese de solmasa da sizin için bir endişeler yumağı haline gelir. İşte sevgili dostlarım, önümüzdeki dersi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özetleyerek söyleyecek olursak, Samet aynesi olan nihayetsiz o muhabbeti, nihayetsiz bir kemal ve cemal sahibine tevcih edersek doğru yere sarf etmiş oluruz. Fani mahbuplara sarf edersek kendimizi nihayetsiz korkuların, elemlerin içerisine salmış oluruz. Görüşmek ümidiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlarım, 24. söz, 5. dal, 1. meyvenin sonundayız. Muhabbet bahsini mütalaa ediyorduk birkaç haftadır. Bahsin sonuna geldik. Üstadın meseleyi nasıl bağladığına nazar edeceğiz şimdi. Üstadım Bediüzzaman Hazretleri bahsi ey nefisperest nefsim diye başlamıştı, hatırlayacaksınız, ve muhabbete dair nefsi ikazlarda bulunmuştu bahsin başından itibaren. Ve bahsin temel yaklaşımı, temel felsefesi şuydu: muhabbet insanda sonsuz bir istidat. Nihayetsize, yani sonsuzluğa doğru açıldığımız bir istidat. Oysa diğer istidatlarımız bizim sınırlandırılmış olan istidatlar. Oysa muhabbeti olan istidadımız sınırsız bir istidat. Ve bahsin temel meselesi, problematiği de hani bu kadar büyük bir şeyle biz ne yapacağız meselesi. Bu kadar bize verili olan, bu kadar büyük bir hediyeyle biz ne yapacağız? Muhabbetin sarfiyatı, neye sarf edildiği meselesi bizim hayatımızın en önemli meselelerinden bir tanesi. Çünkü onunla yaralanıyoruz, onunla inciniyoruz, onunla dağılıyoruz, darmadağın oluyoruz. Öyle olunca Bediüzzaman Hazretleri bahsin başından itibaren öncelikle muhabbetin önemi üzerinde durmuştu, mahiyeti üzerinde durmuştu. Muhabbetin kainatın varoluş sebebi olduğunu, Allah'ın kainatı severek yarattığını, bütün varlığın istidadı olduğunu, muhabbetin sadece insanın istidadı değil, bütün zerrat-ı kainatın bir muhabbet istidadı olduğunu anlattı. Allah'a muhabbetle beraber, muhabbet-i ilahiyeyle beraber havf-ı ilahiyeyi de kritik etmişti. Yani Allah'tan korkmanın çok lezzetli bir duygu olduğunu aynı zamanda bize anlattı. Sonra da üstadım, muhabbeti kime sarf edeceğiz konusuna geldi. Ve bu noktada üstadın muhabbet te getirdiği temel yaklaşım şu: Bediüzzaman Hazretleri bize diyor ki, sevgili dostlarım, bütün muhabbetleri kainattan toplayın. Onun sonsuz muhabbeti, sonsuz kemal ve cemal sahibi olan bir zata tevcih edin. Sonra da bütün mevcudatı ondan ötürü sevin. Şimdi buradaki üstadın temel yaklaşımı şuna dayanıyor. Normalde biz muhabbet-i ilahiye, biliyorsunuz, marifet-i ilahiyenin neticesidir. Yani biz Rabbimizi tanıdıkça severiz. Kainatta Cenab-ı Hakk'ın kudret ayetlerini okudukça severiz. Kur'an ayetlerini okudukça severiz. Rabbimizi ihsanlarıyla severiz. Esmasının kemaliyle severiz. Esmasının cemaliyle severiz. Fakat tanıyıp severiz hep. Ne kadar tanıyorsak o kadar severiz Rabbimizi. Marifetin neticesidir muhabbeti ilahiye. Ve marifet eserden müessire bir yolculuktur. Yani biz Cenab-ı Hakk'ı onun esmasının cilveleriyle tanırız. mevcudatla tanırız, mahlukatla tanırız, yani eşyayla tanırız. Eşyadaki esma ilahiye tecellilerini görür, oradan esmadan sıfata, sıfattan şuunata, şuunattan zata bir yolculuk yaparız. Yani bizim yolculuğumuz dikey bir yolculuktur, marifet yolculuğumuz ve eserden müessire, esmadan müsemmaya bir yolculuktur. Ama muhabbet bahsine gelince, yani biz marifet-i ilahiyeden muhabbet-i ilahiyeye geçtiğimizde durumun biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Muhabbet müessirden esere, esmadan müsemmaya bir yolculuk. Yani önce bütün muhabbetleri toplayıp nihayetsiz kemal ve cemal sahibine veriyor. Ondan sonra ondan ötürü bütün mevcudat ve mahlukatı sevmeye başlıyoruz. Yani en yakınımızdan, en yakınımızdaki annemizden, babamızdan, çocuğumuzdan, sevgilimizden en bize en uzak beşeriyet tabakasına, hayvanat, nebatat, cemadat tabakasına kadar bütün varlığı muhabbetle kuşatabilme potansiyeli bizde var. Bu potansiyeli doğru kullanabilmek için önce bir odaklanma yaşamamız gerekiyor. Muhabbeti Cenab-ı Hak'ta odaklayıp, Cenab-ı Hakk'a teslim edip, nihayetsiz kemal ve cemal sahibine tevcih edip, ona yönlendirip, ondan sonra bir ondan ötürü bütün bir mevcudatı, bütün bir mahlukatı sevebiliyor oluşumuz üzerinden okumuştu Bediüzzaman Hazretleri. Geçen dersimizin konusu da o muhabbetin kendi nefsimize sarf edilmesiydi. Kendi varlığımızı putlaştırmamız, narsist sevgiler, başkalarının bizi seviyor olmasını isteyişlerimiz ama aslında başkalarının sevgisinde kendi benliğimizi tasdik etme çabamız, başkalarının varlığını kendimize, kendi başkalarının muhabbetinde kendimizi seviyor oluşumuz. Bunu kritik etmiştik. Ve bağladığımız noktada şuraya gelmiştik. Üstadımız bize demişti ki en iyi yırt hüveyi göster. Şimdi en iyi yırtıp hüveyi gösterme meselesi kulluk noktasında çok merkezi bir yerde duruyor, takdir edersiniz. Çünkü ene aslında varlık noktasında bir şirk. Ben dedikçe biz, bir benlik iddiasında bulundukça Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesini temellük ediyoruz. Yani mülk ediniyoruz. Adeta gasp ediyoruz. Adeta bize ait olmayan bir şeyi hırsızlıyoruz ve onunla bir varlık iddiasında bulunuyoruz. Enaniyet dediğimiz şey aslında bizim Cenab-ı Hakk'a ait olan esma-i ilahiyeyi alıp sahte bir kimlikle var olma çabamız. Bize ait olmayan şeyleri mülk edinişimiz. Gençliğimiz bize ait değil, bedenimiz bize ait değil, çocuğumuz bize ait değil. Biz onları mülk edinip, yani bize aitmiş gibi varsayıp bir de onların üzerinde tasarruf etmeye çalışıyoruz. Ama buradaki üstadın bu meseleyi, yani eni yırtıp hüveyi gösterme meselesini getirip de muhabbet bahsinin içerisine yerleştirmesi bizim açımızdan çok ciddi bir önemi haiz. Çünkü biz eneyi ancak muhabbeti sahibine iade ettiğimiz zaman, yani nihayetsiz cemal ve nihayetsiz kemal sahibine tevcih edip ondan ötürü mevcudatı sevdiğimiz zaman ancak eneyi yırtabiliyoruz. Ancak o zaman hüve Cenab-ı Hakk'ın zatına işaret eden bir işaret zamiri biliyorsunuz. Ancak o zaman hüveyi gösterebilir hale geliyoruz. Yani benlikten vazgeçme meselesi bizim hayatımızın en önemli meselelerinden bir tanesi ve biz ancak muhabbeti sahibine teslim ettiğimizde benlikten vazgeçip enenin kabuğunu yırtıp hüveye işaret edebiliyoruz. Üç temel sebep vardı sevmeyi gerektiren, sevmeye sebep olan üç sebep. Onlardan bir tanesi cemaldi, birisi kemaldi, birisi de İhsandı. Biz bu üç şeyi zatında seviyorduk. Üç şeyden dolayı seviyorduk. İşte vardığımız noktada nihayetsiz cemal, nihayetsiz kemal ve nihayetsiz ihsan Allah'a ait olduğu için bize hangi sebeple gelirse gelsin, bize hangi aynada görünürse görünsün, o muhabbeti sahibine tevcih edebilmekti temel meselemiz. Yani düşünün, güneşin başımıza çevirip de güneşin zatına bakmadığımızda biz güneşi yeryüzünde aynalarda seyrediyoruz. Hem kristal aynalarda seyrediyoruz. Hem varlığın aynalarında, renklerinde seyrediyoruz. Hem küçücük su parçacıklarına kadar aksettiği her bir cüzde, okyanusun yüzünde seyrediyoruz. Bir katrenin bağrında seyrediyoruz güneşi. O ışığı eğer güneşe vermezseniz siz, yeryüzünde bütün ışığı, bütün bir mevcudata dağıtarak yeryüzünü okumaya çalışıyorsunuz ki, bu durumda güneşin ışığını mevcudatın bütün parçacıklarına bölmüş ve dağıtmış oluyorsunuz. Aynen onun gibi biz de muhabbeti eğer Rabbimize tevcih etmezsek, kemal, cemal ve ihsan sahibine tevcih etmezsek o zaman ihsanı başkalarından zannediyoruz, kemali başkalarından zannediyoruz, cemali başkalarına veriyoruz. Ve bu durumda da bir parçalanmışlık yaşıyoruz. Yani kendi benliğimizi bölüyoruz, parçalıyoruz. En çok da o muhabbeti kendi zatımıza tevcih ediyoruz. O bu narsist eğilim insan mahiyetinde var. Mevcudata muhabbeti paylaştırırken insanoğlu evvelen ve bizzat en büyük payı kendi nefsine tevcih ediyor. O yüzden de önce enaniyeti yırtabilmesi gerekiyor ki hüveyi gösterebilsin. Enaniyetini yırtma noktasında da muhabbeti kanalize edebilmek, doğru kanalize edebilmek, muhabbeti yönetmek önemli. O yüzden de Bediüzzaman Hazretleri bu bahsin, yani 24. sözün 5. dalının 1. meyvesinde bize muhabbeti nasıl yöneteceğimizi, o büyük şeyi nasıl sarf edeceğimizi, onunla ne yapacağımızı öğretiyor. Bunu öğrenemediğimiz her durumda muhabbetin altında kalıyor ve eziliyoruz. Muhabbet mağdurları oluyoruz. Muhabbet mağlupları oluyoruz. Çok büyük yenilgiler yaşıyoruz. Hüsranlar yaşıyoruz muhabbetin üzerinden. Üstadım diyor ki, kainata dağınık bütün muhabbetlerin onun esma ve sıfatına karşı verilmiş bir muhabbettir. Sen onları suistimal etmişsin. Suistimal ettiğin, yani kötüye kullandığın için de bunun cezasını çekiyorsun. Bu ceza çekme meselesi Bediüzzaman Hazretleri tarafından yine formüle edilerek bize veriliyor ve üstadım diyor ki, gayrimeşru bir muhabbetin cezası merhametsiz bir musibettir diyor. Şimdi bu bizim motto cümlemiz, bu bahsin içerisinde ki motto cümlemiz, bu cümleyi ezberlemekte fayda var. Muhabbet kainatın sebebi vücududur. Bir motto cümleydi, öyle başlamıştık. Vardığımız noktada da şu cümleyi unutmamaya ihtiyacımız var. Gayrimeşru bir muhabbetin cezası merhametsiz bir musibettir. Biliyorsunuz aslında musibetler Cenab-ı Hakk'ın hediyeleridir. Ve onların içerisinde çok büyük rahmet cilveleri vardır. Bütün musibetlerin içerisinde. Ama ne zaman ki bir musibetin içerisinde rahmetin cilvesi olmaz, işte o musibettir merhametsiz musibet olan. İçerisinde rahmetin cilvesinin olmadığı bir musibet, kapkaranlık, zulümatlı bir musibettir. Ve üstadım bize verdiği derste diyor ki, eğer muhabbeti doğru yönetemezseniz, doğru kanalize edemezseniz, o zaman o muhabbet gayri meşru bir muhabbet haline gelir. Yani kendi meşruiyetini yitirmiş bir muhabbet haline gelir ve meşruiyetini yitirmiş bir muhabbet nihayetsiz istidadımızı ziyan etmek, suistimal etmek anlamına geldiği için hakikati delik deşik eder. Varlığı delik deşik eder ve insan mahiyetini gayrimeşru bir muhabbet kadar tahrip eden hiçbir şey yoktur sevgili dostlarım. Cümlemi tekrar ediyorum. İnsan mahiyetini gayrimeşru bir muhabbet kadar tahrip eden, delik deşik hale getiren, hakikati delik deşik hale getiren başka bir şey yoktur. O yüzden de bu cümle hayatımızın bir düsturu olmak zorunda. Gayrimeşru bir muhabbetin cezası merhametsiz bir musibettir diyor üstadım. Sen yerinde sarf olunmayan bir muhabbeti gayrimeşruanın cezası merhametsiz bir musibettir. Sen muhabbeti suistimal ettiğin için bu duruma düşüyorsun. Sen muhabbeti sahibine kanalize edemediğin için bu duruma düşüyorsun. Kendi benliğini parçalıyor, kendi varlığını bütün bir mevcudata paylaştırıyorsun. Kendi varlığını bilerek ve isteyerek ona layık olmayan kemal, cemal ve ihsan noktasında sadece bir cilveden, sadece bir aynadan ibaret olan birisine bütün muhabbetini yüklemeye çalışıyorsun ya da bütün bir mevcudata dağıtıyorsun ya da kendi benliğinde odaklıyorsun. O muhabbeti ki üçü de bir suistimal manasını taşıyor. Üçü de bizi gayrimeşru bir muhabbet noktasına kilitlediği için merhametsiz bir musibetin içerisine doğru çekiyor. Yerinde sarf olunmayan bir muhabbeti gayrimeşruanın cezası merhametsiz bir musibettir. Rahmanurrahim ismiyle hurilerle müzeyyen cennet gibi senin bütün arzularına cami bir meskeni, senin cismani hevesatın için hazırlayan, sair esmasıyla da senin ruhun, kalbin, sırrın, aklın ve letaifin arzularını tatmin edecek ebedi ihsanatı o cennette sana hazırlayan ve her bir isminde manevi çok İhsan hazineleri, kerem hazineleri bulunan bir mabudu ezelinin elbette bir zerre muhabbeti kainata bedel olabilir diyor Bediüzzaman Hazretleri. İnsan mahiyetinin ne kadar kompleks olduğunu nazarı itibara alın, bütün alemlerin envuzeci olduğunu insan mahiyetinin hatırlayın. Cenab-ı Hak bizim kalbimiz için ayrı lezzet hazineleri, damağımız için ayrı lezzet hazineleri, latifelerimiz için ayrı lezzet hazineleri hazırlayıp önümüze seriyor. Cenneti düşünün ki cennet lezzette derinleşme yeridir. Sadece cismani lezzetlerin bulunduğu cennetül meva diye bir cennet yaratıyor senin için Cenab-ı Hak. Şu damak lezzeti, sizin lezzet menbalarınızdan bir tanesi, sadece onun önüne Cenab-ı Hak milyonlar çeşit lezzetleri seriyor sizin için. Ve bunu çoğaltın, kalbinizin lezzetlerini, ruhunuzun lezzetlerini, aklınızın lezzetlerini, tefekkürün lezzetlerini, tezekkürün lezzetlerini, ayrı ayrı istidatlarınızın lezzetlerini düşünün. Bu lezzetleri sizin için hazırlayan, sizi o lezzetlere açan Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti bütün bir kainata bedel olabilir. Fakat bütün bir kainat onun bir cüz'i, bir lem'acık tecelli-i muhabbetine bedel olamaz. Fani olan hiçbir şey bekanın yerine konulamaz. Cümlemi tekrar ediyorum. Elbette Cenab-ı Hakk'ın bir zerre muhabbeti kainata bedel olabilir. Kainat onun bir cüz'i tecelli-i muhabbetine bedel olamaz. Öyleyse o mahbub-ı ezelinin kendi habibine söylettirdiği şu ferman-ı ezeliyi, ezeliye ittiba et, bu fermanı dinle diye bitiriyor bahsi Bediüzzaman Hazretleri. Ferman Ali İmran suresi 31. ayet. Bu ayeti kerimeyi Bediüzzaman Hazretleri Sünnet-i Seniyye bahsinde derinleştirerek tefsir ediyor. Ayeti kerimeyi hatırlayacaksanız, ey insanlar diye sesleniyor bize Cenab-ı Hak. Efendimizin ağzından sesleniyor. Onlara söyle diyor Cenab-ı Hak. Ey insanlar, eğer Allah'ı seviyorsanız gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Şimdi dikkat edin, Bediüzzaman Hazretleri bahsi getirdi, muhabbet bahsini muhabbeti Resulullah'a bağladı. Muhabbeti ilahiyeyi getirdi, baştan beri anlattığı şey oydu, muhabbeti nasıl kullanacağımız meselesini getirdi, Allah'a olan muhabbeti Efendimiz'e olan muhabbete bağladı. Çünkü ayeti kerime bağlıyor. Diyor ki bize Cenab-ı Hak, onlara de ki diyor Peygamber Efendimiz'e, eğer Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin ki Allah da sizi sevsin. Bana tabi olun. Bu bahsi üstad derinleştirirken bir mantıkta kıyası istisnai olarak kullanılan bir önerme biçimi var. Önerme şöyle, size diyorum ki mesela yarın diyorum yağmur yağmazsa gelirim ve gelmiyorum. Bu ne anlama geliyor? Yağmurun yağdığı anlamına geliyor. Cenab-ı Hak da bize diyor ki, ey insanlar diyor, eğer Allah'ı seviyorsanız peygamberine uyun ki Allah da sizi sevsin. Eğer bir insan Efendimiz'e ittiba etmiyorsa, ona tabi olmuyorsa, bu şu anlama geliyor, Allah'ı sevmiyor. Bu kıyası istisnai olarak bu cümle bir önerme içeriyor. Bu ayeti kerime bir önerme içeriyor. Peygamber'e ittiba etmeyen bir kişinin Allah'ı seviyor olma iddiasının yalan bir iddia olduğunu ispatlıyor bize bu önerme. Eğer Allah'ı seviyorsanız diyor, çünkü ayeti kerimede Cenab-ı Hak, peygamberine ittiba edin ki Allah da sizi sevsin. Öyleyse cümlenin gidişatı bize çok net bir şekilde, eğer bir insan peygambere ittiba etmiyorsa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı sevmiyordur önermesi çıkarıyoruz. Dolayısıyla o insan Allah tarafından da sevilmiyordur. Neticesini de aynı cümleden, aynı ayeti kerimeden çıkarabilmek mümkün. Bunu Efendimiz'e söylettiriyor Cenab-ı Hak. Ey insanlar, eğer Allah'ı seviyorsanız gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Dolayısıyla bahsin nihayetinde sevgili dostlarım, muhabbette bizim için ölçü nedir? Bunu da veriyor Bediüzzaman Hazretleri. Bizim için muhabbetteki ölçü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmektir. Yani bir insan Allah'ı ne kadar seviyor sorusunun cevabı, Efendimizin sünnet-i seniyyesine ne kadar tabi oluyorsa o kadar Allah'ı seviyor. Efendimizin ahlakıyla ne kadar ahlaklanıyorsa o kadar Allah'ı seviyor, onun edebiyle ne kadar edepleniyorsa, onu ne kadar kendine ölçü olarak alıp da onun sünnet-i seniyyesini hayatına hakim kılıyorsa, onun davasını dava ediniyorsa, onun derdiyle ne kadar dilgir oluyorsa, o kadar Allah'ı seviyordur. Öyleyse sevgili dostlarım, önümüzdeki dersten itibaren muhabbet dersine bu kaldığımız yerden ama başka bir bahisten devam edeceğiz. Bitirdiğimiz nokta muhabbeti Resulullah noktasıydı. Burayı imleyerek dersi nihayete erdiriyorum. Görüşmek ümidiyle. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlarım, 24. sözün 5. dalının 1. meyvesinde, yani muhabbet bahsindeyiz. Geçen dersimizde hatırlayacaksınız, nihayetsiz muhabbeti doğrudan doğruya mahbubata, fani mahbublara, fani sevgililere sarf etmenin bizi ne kadar incittiğini, bizi ne kadar yaraladığını, varlığın değişken ve dönüşken olması hasebiyle fani mahbupları doğrudan sevmenin kalbi ne kadar incittiğini konuşmuştuk. O yüzden de vardığımız sonuç şuydu: muhabbeti doğrudan doğruya fani mahbuplara sarf etmek değil, nihayetsiz kemal ve cemal sahibine sarf edip mahlukatı dolaylı olarak sevmenin lüzumu üzerinden konuşmuştuk. Kaldığım yerden devam edeceğim. Üstadım şöyle devam ediyor. Diyor ki, bir ciheti de kaldı ki en mühimmi de odur ey nefis, diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bir yön kaldı bu meselenin tamamlanması için. En mühimmi de o ama kalan meselelerin. En mühimmi o. İnsanın kendi muhabbetini kendine sarf etmesi. Allah'ın ona verdiği nihayetsiz muhabbeti nefsin kendine sarf etmesi. Şimdi nefiste böyle bir cibilliyet var. Yani nefis o muhabbeti alıp kendi zatına yöneltebiliyor. Sen, diyor Bediüzzaman Hazretleri, buradaki senin muhatabı doğrudan doğruya kendi nefsimiz. Sen muhabbetini kendi nefsine sarf ediyorsun. Sen kendi nefsini kendine mabut ve mahbub yapıyorsun. Her şeyi nefsine feda ediyorsun. Şimdi bu doğrudan doğruya nefsin mahiyeti, bakın. Nefis bu. Onun için de nefse bunlar söylenebilir. Sen kendini kendine hem mabut yapıyorsun hem de mahbub yapıyorsun. Hem kendini seviyorsun, sevgili olarak önce kendini görüyorsun, hatta diğer sevgilileri kendi nefsine feda ediyorsun. Bencil aşklara bakın. Çok sevdiğini iddia eden insanların mahbublarını, sevgililerini nasıl kendilerine, kendi nefislerine feda ettiklerine şahit olursunuz. Aşkın mahiyetinde isteyicilik var. Aşkın mahiyetinde eğer ilahi aşka tevcih edilmezse o aşk, inanılmaz bir bencillik var. Biraz ilgisizlikle karşılaşsa bir aşık, biraz ihmalle karşılaşsa, mukabele görmese, o muhabbetin nasıl değişik şekillere büründüğüne şahitlik ediyorsunuz. O muhabbetin hatta nasıl nefrete, bir şey haddi aşarsa, diyor Bediüzzaman Hazretleri, zıddına inkılap eder. Hani demiştik ya, fıtrat fıtri olmayan şeyleri reddeder diye. Fıtri olmayan bir muhabbet bir süre sonra zıddına, yani nefrete inkılap ediyor. Haddi aşıyor çünkü. Aşk cinayetlerini düşünün, nasıl işleniyor bu cinayetler? İnsan sevdiğinin kılına zarar veremezken sevdiğini öldürebilecek hale nasıl gelebiliyor? Dolayısıyla da nefiste böyle bir mahiyet var. Bakın, mahbubunu kendine feda eden bir mahiyet var. Ve nefiste o kadar tehlikeli bir şey var ki, o tehlike de şu: nefis kendini kendine mabut iddiası ediyor. Mabut görüyor kendini kendine. Ona perestiş ediyor. Aslında aşkların çoğu narsist aşklarda muhatabını kendine hayranlığı yüzünden seviyor. Muhatabını kendisine aşık olduğu için seviyor. Onda kendini seyredebildiği için seviyor. Narsizm diye tanımlanmasının sebebi bu aslında. Sevdiğinin aynasında kendi cemalini seyretmeyi seviyor. Sevdiğinin gözlerinde kendisine olan hayranlığını, muhabbetini seyretmeyi seviyor. Yani kendine perestiş ediyor. Tıpkı mitolojide anlatıldığı gibi Nergis'in aynada akseden suretine aşık olması gibi, insanlar narsist sevgilerde muhabbetinin, mahbubunun zatında, kendi nefsine muhabbet besliyor. İşte üstad buna karşı bizi uyarıyor. Çünkü aşkta böyle bir tehlike var. Muhabbetimizin zatında, mahbubumuzun zatında kendimizi sevme tehlikesi var. Üstad bu tehlikenin kendi nefsimize karşı perestiş olduğunu, kendi nefsimizi mabut iddihaz etmek olduğunun altını çiziyor. Ve bu tehlikeye karşı bizi uyarıyor. Bu tehlikeye karşı nefsimizi, kendi kendimizin uyarmaya ihtiyacımızın altını çiziyor. Ve diyor ki, ey nefis, sen kendini kendine mabut iddihaz ediyorsun. Her şeyi de nefsine feda ediyorsun. Adeta bir nevi rububiyet veriyorsun nefsine. Yani tasarruf sendenmiş gibi davranıyorsun. Halbuki muhabbetin sebebi ya kemaldir, kemal zatında sevilir, yahut menfaattir, yahut lezzettir, yahut hayriyettir. Yani birisinden hayır görmektir. Ya bunlar gibi sebep tahtında muhabbet edilir. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri sevgili dostlarım birkaç farklı yerde muhabbetin sebepleri meselesini irdeliyor. Hatta o konuda Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri'ne atıf yapıyor. Çünkü muhabbet neye muhabbet edilir, neden dolayı severiz meselesi asırlar boyunca düşünürleri alakadar etmiş olan bir meseledir. Gazali'de de aynı mesele vardır. Seyyid Şerif Cürcani'de de aynı mesele vardır. Bediüzzaman Hazretleri geleneğin bu konudaki birikimlerinden de istinbat ediyor ve diyor ki muhabbetin sebebi özetlenecek olursa ya cemaldir ya kemaldir ya da ihsandır. Yani bir insan geçmiş asırlarda mesela hiç tanımadığı insanları sevebilir. Nesiyle sevebilir? Kemaliyle sever. Siz alimleri seversiniz, geçmiş asırda yaşamış alimleri. Hiç tanışmadınız, hiçbir konuşmanız, hiçbir tanışıklığınız, ona karşı muhataplığınız doğrudan doğruya kemal üzerinden gerçekleşiyor. Yani o bir Tolstoy'sa onun eserine karşı hayranlık, romanlarına karşı hayranlık duyarak, kemaline hayran olarak onu seviyorsunuz. Efendim o bir Itri ise bestelerine karşı hayranlık duyarak onunla ilişkiye geçiyorsunuz. Dolayısıyla kemal dediğimiz şey zatında seviliyor. Yani kimde varsa seviliyor. Özne değil önemli olan burada, kemal önemli olan. Yani o romanı kim yazmış olsa onu seversiniz siz. O besteyi kim yapmış olsa onu seversiniz. Bach'ın bestelerini Bach değil de başka birisi yapmış olsa o bestelerden ötürü onu seversiniz. Yani kemal zatında sevilir ve insanoğlu kemale karşı hayranlık duyar, muhabbet duyar, böyle yaratılmıştır. İki, İnsanoğlu cemale karşı hayranlık duyar, cemali sever. Fıtraten insanın fıtratı cemale hem meyleder, cemale karşı meyleder, hem de cemali sever, cibilliyeten sever. Cemale karşı hayranlık duyar insanoğlu. Bir de üstadım onları menfaat, lezzet, birisinden hayır görmek, Seyyid Şerif Cürcani'nin ifade ettiği şekliyle müşakele, yani benzerlikler, çocuğun çocukla arkadaşlık etmesi, alimin alimle arkadaşlık etmesi gibi benzerlerin birbirini sevmesi. Ama bunların hepsini birlikte şurada toplayabiliyoruz, menfaatler bölümünde toplayabiliyoruz. Yani ya kemaldir, ya cemaldir ya da menfaattir, insanın insanı sevmesi ya da insanın sevmesinin sebeplerinin toplandığı üç mücmel hülasa, üç özet kavram. İnsan ya kemalden ötürü sever, ya cemalden ötürü sever ya da ihsandan ötürü sever. İhsan, bütün menfaatleri, müşakeleleri, efendim, birilerinden gördüğümüz hayırları hepsini ihsan başlığı altında toplayabilmek mümkün. İşte bunu bu sebeplerden dolayı sever. Şimdi diyor ki Bediüzzaman Hazretleri nefse bir ders vererek diyor ki şimdi ey nefsim birkaç sözde kat'i ispat etmişiz ki senin asıl mahiyetin kusurdur, nakstır, acizdir ve fakştır. Bunun da yoğrulmuştur. Yani İnsan neden müteşekkildir diye sorduğumuzda insan bir hamule, bir terkip, bir karışım ve o karışımın içerisinde en fazla da kusurlar, noksanlıklar, fakr ve aciz var. Zulmet, karanlık nasıl aydınlığın derecelerini ortaya çıkarıyorsa, zıddiyet hakikati üzerinden bir şeye zıttının müdahalesi onun derecelerini ortaya çıkarıyorsa, nasıl karanlığın müdahalesi aydınlığın derecelerini ortaya çıkarıyorsa, sen de kendi varlığınla Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz kemalinin ve nihayetsiz cemalinin aynı darlığını yapıyorsun. Zıddiyet itibarıyla sen de Fatır-ı Zülcelal'in kemalinin, cemalinin, kudret ve rahmetinin aynadarlığını yapıyorsun. Bu dört sıfat, kemaline, cemaline, kudretine ve rahmetine, sen de kendi mahiyetindeki kusurla, naksla, acla ve fakrla aynadarlık ediyorsun. Sen ne kadar fakirsen Cenab-ı Hakk'ın da o kadar gani. Sen ne kadar acizsen Cenab-ı Hakk'ın da o kadar kadir. Dolayısıyla karanlığın aydınlığın derecelerini ortaya çıkarması gibi sen de kendi sıfatlarınla, şu mahiyetinle Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına aynadarlık yapıyorsun. Demek ki ey nefis, nefsine muhabbet değil, belki adalet etmelisin veyahut acımalısın veyahut mutmainne olduktan sonra şefkat etmelisin. Öyleyse sevgili dostlarım, bizim nefsimizle kuracağımız ilişki nasıl bir ilişki? Bunu hepimizin tanımlayabilmeye ihtiyacımız var. Üstad diyor ki ey nefis, öyleyse sen kendine muhabbet etmemelisin. Bir adavet etmelisin. Nefse bir düşmanlığın olmak zorunda. Neden? Çünkü o nefis seni aşağılara doğru çekiyor. O nefis kendi aciz, kusurlu, fakir mahiyetini görmüyor, kendini putlaştırıyor. Seni cehenneme ehil hale getiriyor. O nefis kendini mabut haline getiriyor. O nefis sana emirlerini ve yasaklarını dinletiyor. Allah'ın emirlerinin ve yasaklarının yerine kendi emirlerini ve yasaklarını koyuyor o nefis. Yaptırmıyor sana hayırları. O nefis sana şerleri işletiyor. Öyleyse sen, o nefis muhabbeti hak etmiyor öyleyse. O nefis muhabbete layık değil. O nefis neye layık? Birincisi adavete layık. Yani bir şeye düşmanlık besleyeceksen, düşmanlık beslenecek makamda nefis vardır. Tasavvufi söylemde nefis firavundur. Ona düşmanlık beslenir. Ya da diyor Bediüzzaman Hazretleri, ona adalet etmelisin veyahut acımalısın ona. Onun acınacak bir hali var. Onun hani birisi sizi seviyor, aşık maşuk ilişkisinde birisi sizi yüceltiyor. Sizi dünyanın merkezine yerleştiriyor, kendi dünyasının merkezine yerleştiriyor. Birisi sizi siz olmasanız yaşayamayacakmış gibi gösteriyor, görüyor hatta. Buna da inanıyor. Siz çekilseniz onun dünyası kararacakmış gibi oluyor. Nefis de bundan beslenip duruyor. Bundan beslenip duruyor nefis. Bu nefis acınacak bir halde. Çünkü sanal bir kimlik oluşturmuş. Bu gerçek değil ki. Bu bir gerçeklik değil. Bu bir yalancılık. Bu bir sanal kimlik. Bir sahte kimlik oluşturmak. Hani sahte kimlikler var ya, başkasının kimliğine bürünüyor. Olmadığı gibi görünüyor. İşte bu da nefsin olmadığı gibi görünmesi. Bu sadece sahte bir kimlik. Neden? Çünkü nefis böyle bir şey değil. Nefis aczle yoğrulu, fakrla yoğrulu, nefis kusurla yoğrulu, noksanlıklarla yoğrulu. Böyle bir nefse en fazla acınır. En fazla acınır. Ve en fazla da o nefis eğer mutmainne makamına ulaşmışsa ona şefkat edilir. Nefis ancak mutmainne makamına, yani itminan makamına ulaşmışsa artık o perestiş etmelerden etkilenmiyorsa, artık o yüceltmelerden etkilenmiyorsa, artık o fani mahbupların karşısındaki aynelerinde kendi varlığını seyredip de bundan nefsani hazlar duymuyorsa, işte o zaman o nefis itminana ermiş nefis olarak şefkate layık bir nefistir. Yoksa o nefse adavet edilir. Çünkü kendine perestiş etmektedir. Muhatabının nezdinde, mahbubunun nezdinde aslında o kendini sevmektedir. Ve en fazla da ona o mahiyetini yalancı bir mahiyete dönüştürdüğü için en fazla da ona acınır. Eğer nefsini seversen diyor Bediüzzaman Hazretleri bu durumda, nefsin senin lezzetlerinin ve menfaatlerinin kaynağı olduğu için onu seversin. Bu durumda da o menşe olduğu için, lezzetlerin menşei olduğu için onu seversin. Sen de lezzetlere meftun olarak yaratılmışsın. O zerre hükmünde olan lezzet ve menfaati nefsiyeyi nihayetsiz lezzet ve menfaatlere tercih etme diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani eğer sen nefsini seveceksen o lezzetlerin menşei olduğu için onu seviyorsun. Onunla lezzetleri duyuyorsun. Hani nefsani lezzetler diyoruz ya biz. Onunla lezzetleri duyuyorsun, o yüzden onu seviyorsun. Ama gerçekten onu seviyorsan bu fani lezzetler için onu sevemezsin. Çünkü bir dirhem lezzetler onlar. Eğer gerçekten nefsini seviyorsan nefsine de baki lezzetleri tadırarak onu sev. Gerçekten onu seviyorsan onu bekaya aç, sonsuzluğa doğru aç ve orada baki lezzetleri ona tattır. Üstadım diyor ki nihayetsiz lezzet ve menfaatlere fani lezzetleri, şu bir dirhem lezzetleri tercih etme eğer nefsini seviyorsan. Yıldız böceği gibi olma. Yıldız böceğinin özelliği nedir? Yıldız böceği bütün ahbabını, sevdiği her şeyi, eşyayı karanlıkların içerisinde bırakır, sadece kendi varlığını aydınlatır. Tam böyledir yıldız böceği. Ateş böceği. Sadece kendi cismini, kendi varlığını aydınlatır ve bütün bir varlığı, sevdiklerini, eşyayı karanlıkların içerisinde bırakır. Zira nefsi olan lezzet ve menfaatlerle beraber bütün alakadar olduğun, bütün menfaatleriyle menfaatlendiğin, saadetleriyle mesut olduğun mevcudatın ve bütün kainatın menfaatleri, nimetleri, iltifatına tabi olan bir mabudu ezeliyi sevmen lazım gelir. Oysa sen eğer menfaatini seviyorsan, bütün o menfaatlerin bağlı olduğu, lezzetini seviyorsan sonsuz lezzetlerin ona ait olduğu, eğer akrabalarını, eşini, dostunu, varlıkları seviyorsan hepsinin lezzetlerinin ondan geldiği, o sonsuz rahmet sahibini, sonsuz muhabbet kaynağını sev eğer seviyorsan. Mahbubu ezeliyi sevmekliğin lazım gelir eğer nefsini gerçekten seviyorsan. Ta hem kendinin hem bütün onların saadetleriyle mütelezziz olasın. Sen bütün sevdiklerinin lezzetleriyle mütelezzizdin madem, eğer sen Rabbini seviyorsan, Rabbinden ötürü onları seviyorsan, muhabbetini nefsine değil de Allah'a tevcih ediyorsan, işte o zaman gerçekten nefsini Allah'tan ötürü sevebilirsin. Onu lezzetlerin menşei ama sonsuz lezzetlerin menşei olarak görürsün. Fani lezzetlerin menşei değil. Yıldız böceği gibi olmazsın da güneş gibi olursun. Güneş sadece kendi varlığını aydınlatmıyor biliyorsunuz. Güneş bütün bir varlığı aydınlatıyor. Öyleyse sen de güneş gibi olur. Sadece kendi zatını değil, bütün varlığı kuşatırsın. Hazreti Mevlana'da güneş sevgi metaforunu karşılar biliyorsunuz. Bütün bir varlığı güneş gibi kuşatabilirsin eğer Allah'tan ötürü seviyorsan. İşte o zaman bütün varlıkların lezzetleriyle de lezzetlenmeyi öğrenirsin. Onların elemlerini de yük olarak taşımazsın o zaman. Onların elemlerini mülkün sahibine, nihayetsiz rahmet sahibine havale edersin. Onların lezzetleriyle mütelezziz olursun. Hem kemali mutlakın muhabbetinden aldığın nihayetsiz bir lezzet alırsın. Hem de mahlukatı evvelen ve bizzat sevmediğin için sonsuz bir kemale açılmış olmanın, sonsuz bir cemale açılmış olmanın nihayetsiz muhabbetini kendi varlığında duyabilirsin. Öyleyse sevgili dostlarım, üstadım şöyle bağlıyor meseleyi, diyor ki, öyleyse senin sana verilmiş olan muhabbetin, yani o kalpte yerleştirilmiş olan muhabbetin nefsine sarf edilmek için verilmiş bir muhabbet değil. Önce bunu anlaman gerekiyor senin. Yani bu sonsuz muhabbet sana onu nefsine sarf et de nefsini mabut haline getir diye verilmiş değil. O çok şedid bir muhabbet çünkü ve çok senin cevherin olan bir muhabbet. O ancak onun zatına karşı tevcih edilirse yerini bulmuş olur, muhabbeti zatiyedir dolayısıyla. Sen onu suistimal ederek kendi zatına sarf ediyorsun. Bütün insanın kendi nefsine yönlendirdiği narsist muhabbetler muhabbetin suistimalinden ibarettir. Aslında narsist muhabbetler insandaki sevgi istidadının ne kadar şiddetli olduğunu imleyen, tanımlayan muhabbetlerdir. O kadar şiddetli bir muhabbet var ki insan kalbinde eğer doğru sarf edilemezse kendi nefsini putlaştırıyor. Buna işaret eden muhabbetlerdir narsist muhabbetler. Üstadım buna karşı bize diyor ki öyleyse diyor sen onu Cenab-ı Hakk'ın zatına karşı yönelt o muhabbeti eneyi yırt hüveyi göster. Ene ben demek biliyorsunuz hüve o demek Allah. Hüve Cenab-ı Hakk'ın zatına işaret eden bir işaret sıfatı. Esma-i İlahiye'den bir tanesi değil, o diye Allah'ı işaret ediyoruz, o. Ve o derken Cenab-ı Hakk'ın isimlerini değil, bakın zatını işaret ediyoruz. O yüzden hu zikri tasavvufta zevki bir zikirdir. Muhabbet makamıdır hu zikretmek kalp için. Lezzet zikridir hu zikri. Sen eneyi yırt, benliği yırt. Ve onun içerisinden huyu çıkar. Huyu çıkar ki senin muhabbetin zati bir muhabbet olsun. Sendeki bütün kemallerin, bütün cemallerin ve mahlukatın, mahbubatın içerisindeki bütün cemallerin, bütün kemallerin sahibine yönelmiş bir muhabbet olsun. İşte sevgili dostlarım, önümüzdeki derste devam edeceğiz. Tam bu noktada bitiriyorum. Şu cümleleri tekrar okuyorum. Sana, sende senin nefsine olan şedid muhabbetin, onun zatına karşı muhabbeti zatidir ki, sen su istimal edip kendi zatına sarf ediyorsun. Sen o muhabbeti su istimal etmek, yani kötüye kullanmak suretiyle kendi zatına sarf ediyorsun. Öyle ise nefsindeki eneyi yırt, hüveyi göster. Ene yırtılmadan sevgili dostlarım, hüve ortaya çıkmıyor. Öyleyse sen nefsindeki eneyi yırt ki hüve ortaya çıksın da nihayetsiz muhabbet, nihayetsiz kemal sahibine yönelsin. Görüşmek ümidiyle.